Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
10 Mart 2022 günlerden Perşembe 95.0 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Bu yayın döneminde geride bıraktığımız tüm programlarda da söylediğimiz ve konuştuğumuz üzere bir tek soru etrafında konuklarımızla sohbet ediyoruz. O soruda ne yapmalı aslında? Tabii ki bunu ekolojik kriz bağlamında tartışıyoruz. Ekolojik kriz ortamında ne yapmalı diye soruyoruz konuklarımıza. Bu haftaki konuğum da bu alanı takip eden insanların da tanıdığı, yıllardır bu alanda yazan, çizen, konuşan bir isim. Ecehan Balta, Yerküre Kooperatifinden aynı zamanda pek çok farklı alanda da çalışmalarını sürdürüyor. Merhaba, hoş geldin Ecehan.
Merhabalar Utku, iyi yayınlar, hoş bulduk.
Ben öyle kooperatiften girdim ama senin ekleyeceğin pek çok titir de vardır aslında kendine. Nasıl tanımlarsın diye sorayım sana, böyle ayıp etmiş olmayayım o yüzden.
Estağfurullah. Ben aslında kendimi bir aktivist olarak tanımlıyorum. Yani Yerküre Kooperatifi de son 3 yıldır üzerine zihinsel yatırım yaptığımız bir çaba. O yüzden yani Yerküre Kooperatifi yeterlidir.
Tamamdır. Ve aktivist diye de ekleyelim o zaman. Aslında aktivist diye de eklediğimiz zaman başlıyoruz meselenin bir tarafından. Sen bir aktivizmin gerekliliğine inanıyor olasın ki aslında oradan kuruyorsun kendini ve aynı zamanda bir kooperatif üzerinden çalışmalarını devam ettiriyorsun. Soruyu şöyle tepeye koyalım, yani ne yapmalı sorusunu, ama dilersen ya da bu kayıt öncesi başladığımız üzere de birazcık sorunun kısaca başlık başlık tespitiyle de gidelim. O zaten çözüm önerilerine dair de fikir verecek hepimize. Bir ekolojik kriz içindeyiz. Aynı zamanda bir belki dünya savaşı, bir nükleer savaşa doğru bile gidecek endişesi yaratan garip bir sürecin içinden geçiyor bütün dünya. Çoklu kriz ortamı aslında zikredilen durum da bu. Ama biz bizim gündemimiz ekolojik krizde. Buyur Ecehan, lütfen seni dinleyelim.
Tam da aslında o kavramdan başlayayım. Çoklu kriz. Bence ekolojik kriz bu çoklu krizin temel bileşeni. Yani hatta böyle bir deterministik bir de söylemek gerekirse ekolojik krize bağlı olarak gelişen bazı krizler olduğunu düşünüyorum. Bu 3. Dünya Savaşı potansiyelini yaratan krizin, toplumsal krizin, siyasal krizin, ekonomik krizin, bir meşruiyet krizinin, bütün bunların doğrudan ekolojik krizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela enerji piyasasındaki son çalkalanma ve enerji kriziyle ilgili de ortaya çıkan sorunlardan bahsediyoruz. Aslında ekonomik kriz ve siyasal kriz, yani dünyasal siyasal kriz bunun sonuçlarından bir tanesi mesela. Bu da doğrudan işte ekolojik krizin görüngülerinden bir tanesi. Yani evet, çoklu bir kriz var. Aynı anda tüm dünyada dünyayı sarmış olan bir çoklu kriz var. Ama bu çoklu krizin ana nedeni aslında ekolojik kriz diye düşünüyorum. Şimdi ekolojik kriz deyince de biraz oradan işte başlayalım istersen. Ekolojik kriz deyince de aslında endüstri devriminden itibaren insanın da değil aslında sermayenin dünyaya verdiği zararın dünyanın kendi kendine çeviremeyeceği bir noktaya getirmiş olmasından, zararın boyutunun bu noktaya gelmiş olmasından bahsediyoruz kabaca. Dünyada yaşanan 6. büyük ekolojik kriz olduğu söyleniyor. Bulgulanmış daha doğrusu, söyleniyor değil, bilinen bir şey. Ama bu ekolojik kriz o kadar büyük bir hızla ortaya çıkmış, o kadar büyük bir hızla yıkıcı bir etkiyi göstermeye başlamış ki aslında bunun sonunu pek de tahmin edemiyoruz. Yani Şu anda şunu söyleyebiliriz rakam olarak. Karada yaşayan böceklerin sayısı son 20 yılda %25 azalmış. Deniz balıklarının %90'ı avlanmış ya da soyu tükenmiş. Dolayısıyla aslında türlerin bundan 10 yıl sonra, 20 yıl, 30 yıl sonra ne kadarının hayatta kalabileceğini falan bildiğimiz çok derin bir ekolojik krizden geçiyoruz. Dolayısıyla da yani bize anlatılan bu işte şey dinozor hikayesi falan var ya, işte bir iki tane soyu devam etmekte olan şey bulunmuş, tür bulunmuş binlerce yıl, son yüz binlerce yıl sonra yaşamını devam ettirmekte olan tür bulunmuş. Geçen bir dergide okudum. Belki de yani bundan ne bileyim 100 bin yıl sonra başka şeyler, türler, insan diye bir tür varmış işte, ne bileyim köpek diye bir tür varmış falan diye konuşuyor olacak. Yani o kadar derin bir krizden geçiyoruz. Yani ve bunun doğrudan nedeni de sermayenin yıkıcılığı. Bunu da net bir şekilde altını çizmek lazım. Endüstri devriminden sonra hızlanması, işte havadaki karbondioksit miktarının artması, işte gelinen nokta, seviye temel olarak etmenlerden bir tanesi. Bunun da doğrudan aslında sanayi üretimiyle, meta üretimiyle ilişkili olduğunu biliyoruz.
Evet, biraz Ecem, bu kurduğun denklem üzerinden düşündüğümüzde evet, yani krizin boyutlarını da tarif etmek açısından verdiğin örnek kıymetliydi. Bir tarafında da meselenin, yani bu biraz daha felsefik bir tartışma aslında. Yani belli boyutlarıyla kavramsal, belli boyutlarıyla da daha teorik düzeyde yapılan bir tartışma. Yani endüstri devrimi, kapitalist sanayileşme, yani meta üretiminin yoğunluğu, dünyanın bir atık çöplüğüne dönmesi, hatta belli ölçülerde dünya dışı, gezegen dışı ortamın bile belli ölçülerde bir atık çöplüğüne dönmesi, insani faaliyetin mevcut tarihsel biçiminin yarattığı bir sorun olarak tanımlıyoruz. Ama şimdi kısıtlı hayatlarımızda, yani yüz binlerce yıla baktığımız zaman belki de evet kendini yok eden bir türüz, ama kısıtlı hayatlarımızda da bir şey yapmaya çalışıyoruz, değil mi? İşte ne bileyim, Birleşmiş Milletler denen hani en üst kurumu insanlığın diyelim, 26 kere toplandığı kararlar almaya çalışıyor. Bir taraftan bir yeşil mutabakat var. Hani o kadar kocaman ölçeklerde değil, biraz aşağı indiğimizde herkes kendi yaşamında, ne bileyim duş alırken suyu, sabunlanırken suyu kapatanından tut, ne bileyim mümkün olduğunca az tüketmeye, az atık üretmeye çalışanına, et yemeyenine, ya böyle bireysel düzlemden en üst düzeye, uluslararası ölçeğe kadar herkesin, herkes demeyelim ama bu konuya biraz kafa yoran herkesin de yapmaya çalıştığı bir şey var. Şimdi bu çabaların arasında bir kıymet sıralaması yapmayalım ama böylesi bir motivasyon da varken belki de insanlarda, insanlıkta, hatta uluslararası kurumlarda bile nasıl sonuç alıcı hamleler yapılabilir sence?
Şimdi bir her şeyden önce bu düzeylerle ilişkili ben de şunu söylemek isterim. Bu arada ekolojik krizi benden çok daha iyi tarif ettin, teşekkür ederim. Düzeyler çok birbiriyle iç içe, hiçbiri bir diğerinden koparılamaz. Yani bireysel düzeyden küresel ölçekte kurumsal düzeye kadar iç içe bir ilişkiler sisteminden bahsediyoruz aslında. Dediğim gibi hiçbiri bir diğerinden daha az kıymetli değil. Şey örneğinden başlayalım, yani Greta'nın cuma eylemleri olmasaydı belki de küresel düzeyde bu duyarlılık bugün olduğu noktada olmayacaktı. Dolayısıyla da aslında bunlar arasında çok etkileşimli bir yaklaşım var. Fakat meseleyi bireysel düzeye indirmek de doğru değil. Yani sadece orada bırakmak da doğru değil. Onun da altını çizelim. Yani mesela Enerji Bakanlığı bir reklam kampanyası yapıyor. Lüzumsuzsa söndür Ayşe teyze. Şimdi bu bugün çok komik. Artık bugün herkes yani lüzumlu lüzumsuz söndürüyor, mum ışığında yaşıyor. Bu çok komik yani bugün itibariyle. Ama bundan 10 yıl önce işte Ayşe teyze lüzumsuzsa söndür kampanyasının bir anlamı vardı. Ev kadınlarına evdeki elektrik tüketiminin sanki ekolojik krizin nedeniymiş gibi gösterilmesi söz konusuydu. Yani o yüzden de sen elektrikleri kapatırsan aslında doğaya büyük bir katkıda bulmuş olursun ve yapılacaklar bu kadar gibi bir izlenim yaratıyordu. Tabii ki doğa bir katkıda bulunmuş olursun ama yapılacaklar bu kadar değil. Yani esas olarak senin meta üretimini, yine demin demeye çalıştığım gibi meta üretimini gözden geçirmen ve ihtiyaca yönelik olmayan, ihtiyaçmış gibi gösterilen meta üretimini sınırlaman gerekiyor. Eğer gerçekten enerji krizine bir çözüm bulmak istiyorsan bu Ayşe teyzenin sorumluluğu değil. Yani Ayşe teyze tüm Türkiye'deki enerji üretimini, tüketiminin %15'ini yapan hanelerden bir tanesi. Milyonlarca haneden bir tanesi. Ama enerji tüketiminin %50'sini yapan sanayi, %20'sini yapan işte ulaşım sektörü, sen %70'i toplam bunlar. Eğer bunlara yönelik bir çözüm, bir plan üretmezsen bir şey yapmış olmazsın. Yani bu da çok net yani. Bir yandan da hani böyle kamunun ya da işte sistemin diyelim, üretim tarzının her neyse, bu işi bireylere yükleyen bir tarafı var. Çözüm olarak yani tam da senin demin dediğin gibi çözüm odaklı konuşacak olursak bu işin bireylere yüklenmesi söz konusu, bundan kaçınmak lazım. Şimdi Glasgow Anlaşması, en son Glasgow zirvesi oldu biliyorsunuz 2021 yılının Kasım ayında. Çok ciddi bir küresel muhalefetle karşılaştı. Karşı Glasgow Anlaşması, karşı Glasgow Zirvesi gibi şeyler doğurdu, yapılar doğurdu. Yapılamadığı iki sene boyunca örgütlenen yapılardı bunlar. Ve bunlar tüm dünya çapında bir etki yarattı, bir ekosu oldu. Türkiye'de de oldu. Bu yapının ifade etmeye çalıştığı şey de, yani kendini konumlandırmaya çalıştığı yer de tam da bu bireysel çözümlere karşı devletlerin ve şirketlerin esas olarak kendi sorumluluklarını görmeleri, bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek için işte eylem planları gerçekleştirmesiydi. Ama sonuç olarak ne oldu? Yani bu ağırlığın yaklaşımı buydu. Sonuç olarak ne oldu? Glasgow Zirvesi'nin dönem sözcülüğü, yani tam kavramı hatırlamıyorum, herhalde böyle formüle ediliyordu. Dönem sözcüsü olan kişi, başkanı, zirvenin sonuç bildirgesini okurken ağladı. Dedi ki biz yapamıyoruz, yani buradan bir şey çıkmayacak anlamına gelen şeyler söyledi. Ve orada sivil toplum örgütleri de zirveyi arada kalmak tercih eden sivil toplum örgütleri vardı. Yani bir kitle dışarıdaydı, işte kapitalist sistem bu sorunu çözemez diyordu. Bir kitle tamamen zirvenin içinde olmak gerekir, işte dönüştürmek gerekir orayı diyordu. Bir grup da hem içeride hem dışarıdaydı. Bunun sonunda hem içeride hem dışarı, yani Glasgow Zirvesi'nin sonunda hem içeride hem dışarıda olan grup tamamen dışarı çıktı. Dedi ki biz artık anladık. Yani bu şeyden, kapitalistlerin ekolojik krizle yönelik bir çözümleri yok. Dolayısıyla biz dışarıda mücadele etmeliyiz. Sistemi değiştir noktasına geldiler yani. Zirve sırasında çok kısa bir dönemde, yani 3 günlük bir dönemde aslında hareketin kitlesel olarak yer değiştirdiğini gördük. Onun dışında da Glasgow Zirvesi'nin içindeki bir grup insan da ya hani bunlara da tam güvenilmez noktasına geldi. Yani onlar da o kadar kopmadı ama yine orada da bir kopuş gerçekleşti. Hatta başkandan bile belliydi bu dediği gibi. Yani aslında hükümetlerin ve şirketlerin Glasgow Zirvesi ile ilgili beklentileri bir miktar bu hareketi soğurmaktı. Yani işte ekoloji hareketi, tamam iyi doğru söylüyorsunuz, biz de sizi duyuyoruz, gereğini yapacağız türü bir şeye ikna etmeye çalışmaktı. Bence Paris Anlaşması'nınki de oydu. Yani nitekim Paris Anlaşması da sadece aslında insanları şeye ikna etmeye çalışıyordu. Ya vallahi söz veriyorum, öyle bir şey diyor ki hükümet, söz veriyorum yapacağım diyor. Ondan sonra da diyor ki 2 sene sonra, ya sözümü tutamıyorum işte 20 sene sonra yapacağım diyor falan. Ve kimse bununla ilgili bir şey yapmıyor. Çünkü bu tamamen aslında bir niyet, niyete dayalı bir anlaşma. İşte niyet ettim, işte karbon salımlarını azaltmaya diyor bir tane hükümet. Bizden de onu ciddiye almamız bekleniyor. Glasgow'da bunun üstüne bir şey koymayınca aslında ekoloji hareketlerini soğurmak bir tarafa, bu hareketi radikalleştiren bir işlev gördü. Bu çünkü iki bakış açısı arasındaki farklılığı ortaya koydu. Bir tanesi, yani bu meta üretimine dayalı kapitalist sistem devam ettikçe ekolojik krizin hiçbir şekilde çözülemeyeceği, yani bir oksimoron olduğu yeşil kapitalizmin. Dolayısıyla yeşil mutabakatın da aslında bir oksimoron olduğu, yani ikisi bir arada bulunamayacak iki mesele olduğu fikriydi, eğilimi, hareketiydi. Öbürü de hali hazırda devam etmekte olan, yani işte biz işleri yeşilleştirerek, anlaşmaları yeşilleştirerek vesaire sorunu çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Elon Musk çıkacak, diyecek ki ben ya bundan sonra elektrikli araba yapacağım diyecek. Bir de hani bunda kristalize olan, yani elektrikli arabada kristalize olan bir kapitalizm içi çözüm yaklaşımı var. Bu çözüm yaklaşımına göre işte şeyi, doğalgaz rezervlerini, yani doğalgaz fosil yakıta dayalı daha doğrusu üretimi bir kenara bırakacağız. İşte elektriğe dayalı üretim yapacağız. Peki elektrik neye dayanıyor? Elektriği nerede üreteceğiz? Elektrikli arabayı nerede üreteceğiz? Arabayı da bir fabrikada üreteceğiz sonuçta. Ve çok büyük fabrikalarda üreteceğiz. Yeniden yapacağız. Ne yapacağız? İnşaat yapacağız. Dolayısıyla aslında bütün bunlar arka planına baktığında, yani bu soruyu geriye doğru sorduğunda, elektrikli arabanın ekolojik krizi derinleştireceğini biliyorsun aksine. Dolayısıyla da aslında bu iki kamp temel belirleyici. Şunu söyleyebiliriz, Glasgow'la birlikte biraz daha bu iki kamp netleşti.
Birbirinden kutuplaştı. Yok evet, mu tabii. Yani biz Türkiye için de kutuplaşmayı çok sık zikrediyoruz ya. Yani yok mu şöyle lisanı münasibi bulan bir orta, yani ortada demeyelim de. Hani çünkü ikisinin de söylediği şeylerin bir, gerçekte bir izdüşümü var tartışmasız. Ama senin söylediklerinden mesela benim anladığım yani sermaye için kar edilebilir alan bir alan haline dönüşmesini bekleyecek vaktimiz yok örneğin bizim. Değil mi? Gezegenin geleceğini kurtarmak için. Bu hani yeşil teknolojilerin ya da yeşil mutabakatın getireceği, adım adım inşa edeceği yeni karlılık alanlarını falan beklemek gibi bir vakit gezegen bize sunmuyor diyor aslında. Değil mi? Senin zikrettiğin bakış açısı. Diğer tarafta ben bunları kapatayım. Hani şeytanın avukatlığını da yapayım mesela. Ben fabrikamı kapatırsam, bu çok mesela Türkiye'deki maden karşıtı mücadelede falan da duymuşsundur eminim. Çok zikredilirdi. Ben burayı kapatayım, işte şu kadar kişi ekmek yiyemeyecek. Ya da işte işsiz kalacak. Hayatını devam ettiremeyecek. Yani gibi aslında hani bu tarımdan, nasıl diyeyim, GDO'lu tarımdan tutun da nükleer enerjiye kadar bir dizi sektörün de aslında temel argümanı. Yani bu nüfusu nasıl besleyeceksin? Bu nüfusun enerji ihtiyacını nasıl karşılayacaksın gibi argümanlarla geliyorlar. O da hani daha sistem içi çözümün argümanı diyelim. Bu iki tarafın birbiriyle çatışmasından mı çıkar sence hayır? Yoksa bu iki tarafın bir makul noktayı inşa edebilme becerisinden mi çıkar?
Bence kesinlikle çatışmasından çıkar. Çünkü birincisi, hani dediğim, devam ettirecek olursak vakit yok. Gerçekten vakit yok. Böyle bir panik atak da yaratmak değil mesele, ama yani sonuç olarak 2030-2050'de 2100 itibariyle 3,5 santigrat derecenin üstüne çıkacağı biliniyor küresel ısınmanın en iyi ihtimalle. Bir tane NASA'da çalışan, NASA'nın iklim değişikliği ile ilgili çalışan bir bilim insanı var, Hansen. Hansen diyor ki işte ben 450 ppm dedim karbondioksit miktarını milyonda bir partikül ppm olarak, yani daha doğrusu neyse çok şey yapmaya açıklamaya çalışınca şey oldu. Ppm olarak 450 dedim ama o galiba 350 falan dedi ve biz 350'yi çoktan aşmış durumdayız. Yani 419 ppm şu anda. Dolayısıyla da bir yandan böyle vakit yok. Gerçekten vakit yok. Yani bizim işte kapitalizmin kendi içinde yeşil kapitalizmi inşa edeceği araçları bulup işte onun için zaman vesaire yaratıp bunu hayata geçirmesi için vaktimiz yok. İkincisi de vaktimiz olmadığı gibi bunun bir çözüm, yani metal üretimine dayalı bir yaklaşımın çözüm üretmeyeceğini de biliyoruz. Yani elektrikli araba örneğini o yüzden verdim. Elektrikli araba asla bir çözüm değil. Elektrikli araba tamamen bir yeşil göz boyama. Ve yani diğer şeyler de öyle. Yeşil yeni mutabakat vesaire de bir yeşil göz boyama. Aslında bir miktar daha karlılık sistemini sürdürülebilir kılmaya yönelik atılan adımlar. Biraz daha süre adımlar. Süreyi uzatmaya yönelik atılan adımlar. Ve bunlar gerçekçi değil. Yani bunlar bilimsel olarak da gerçekçi değil. Dünya karbondioksit üretmeye devam edecek. Yani daha doğrusu sanayi karbondioksit üretmeye devam edecek. Dünya kirlenmeye devam edecek gibi bir denklemin uzun sürede devam etmesine yönelik çabalar. Bu, çünkü burada şöyle temel bir mantıksal problem var. Yani enerjiyi niye üretiyorsun? Benim ihtiyacım olduğu için mi üretiyorsun? Yani insanların, dünyanın ihtiyacı olduğu için mi üretiyorsun? Hayır. Mesela altın çıkarmak için üretiyorsun. Altın kimin işine yarıyor? Benim mi işime yarıyor? Yani ben altın mı biriktiriyorum yastığımın altında? Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandığı gibi. Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla da yani bu da bana yönelik, yani insanların ihtiyacını, temel böyle yaşayan insanların ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çaba değil. Bu bayağı kar sistemini sürdürülebilir kılmaya yönelik bir çaba. O yüzden de bir yeşil göz boyama. O yüzden bu ikisinin arasında bir uzlaşma olabileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Meta üretimi meselenin ortasında olduğu süre boyunca. Diğer söylediğinle ilgili de izin verirsen, bu maden meselesi. Şimdi bu da evet, madenleri kapatalım, millet işsiz mi kalsın mevzu var bir de. Şu anda tarım, yani ben tarımla ilgili doktora tez çalışmamı yaptım. Ben tarım başladığımda uzun sürdü biraz tez çalışmam. Başladığımda Türkiye nüfusunun %40'ı falan tarımdan geçiniyordu. Şu anda %19'a inmiş durumda. Tarım çok büyük bir istihdam alanı bir yandan. Küçük ölçekli tarım çok büyük bir istihdam alanı, çok önemli bir gelir kaynağı, bir yandan da gıda üretimi, yani gıda egemenliğinin, işte gıda krizinin falan konuşulduğu bu ortamda gıda üretimi de çok temel bir insani ihtiyaç. Sen tarım sektöründen insanları almışsın, bunu mesela Soma'da çok net bir şekilde görüyoruz. Tarım sektöründen insanları tek tek köylerinden koparmışsın, almışsın, madenlere kapatmışsın. Orada tarımı bitirmişti. Ondan sonra da işte madenleri kapatırsak insanlar işsiz mi kalsın diyeceksin. Öyle olmayacak. Yani sen o insanlara tarımda mesela her şeyden önce küçük ölçekli tarıma dayalı bazı alanlar yaratacaksın. Böyle olacak. Bunu da planlamayla yapacaksın ama. Yani neye ne kadar ihtiyaç olduğunu, yani Türkiye'deki halkların ne kadar ihtiyacı olduğunu bilerek, Avrupa ortak tarım politikasına dayanarak değil, ona göre işte endüstriyel tarım ürünlerine kota koyarak değil, ihtiyacımızı planlayarak yaparsa çok ciddi bir istihdam alanı aslında bu. Ve ihtiyacımız olduğu halde ortadan kalkmış bir istihdam alanı. Şu anda işte şeyi tartışıyoruz, Rusya'da savaş oldu, buğday gelecek mi gelmeyecek mi meselesini tartışıyoruz mesela. Çünkü Türkiye tarım ürünü, yani sanayi ürünü üretmediği gibi tarım ürünü de üretmiyor. Kendi kendine yetebilir olmaktan uzaklaşmış yani.
Çare tarım mı diyorsun Ece?
Çare tarım demiyorum tabii ki. Bir örnek olarak söyledim. Çare tarım değil ama çare planlama. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Yerel üretim, yerel tüketim, planlama. Doğaya zarar veren teknolojilerin önce minimuma indirilmesi, ondan sonra kaldırılması. Özellikle enerjinin ve ulaşımın merkezi planlanması ve endüstriyel tarım hayvancılığının ortadan kalkması. Bu arada tarım derken endüstriyel tarımı asla kastetmiyorum. Küçük ölçekli tarımı kastediyorum. Onun dışında da esas olarak bir bütün olarak üretim ve dağıtım yapısının tamamen yeniden yapılandırılması ve işte buna bağlı olarak işte geniş kapsamlı yeniden ormanlaştırma, işte biyolojik çeşitlilik programlarının başlatılması, İşte enerji verimliliği için mevcut yapıların, evlerin, binaların iyileştirilmesi, yeşil mimari belki, işte çevresel felaketlerin kurbanlarına yardım programları, işte bunun dışında da tabii savaş en şeylerden bir tanesi, askeri operasyonlara her koşulda, her düzeyde son verilmesi filan diyebiliriz. Yani pek çok şey söyleyebiliriz aslında çözümün, ne o, çözüm tarım değil sadece, onu bir şekilde söyleyeyim ama odağı değiştirme ve ölçeği değiştirme. Yani bir ölçeği küçültmemiz gerekiyor. Yerel olması gerekiyor ölçeği ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Odağı da meta üretiminden çıkartıp temel insani ihtiyaçları koymamız gerekiyor. Yani meta üretimi, üretim ilişkilerinin merkezinde olduğu sürece bu her şeyin metalaştırılması demek. Yani işte suyun metalaştırıldığını gördük. Havanın karbon piyasaları, karbon borsaları aracılığıyla metalaştırıldığı bir süreçte yaşıyoruz. Bütün bunlar, yani her şeyi, doğaya ait olan her şeyi paraya çevirme mantığından kurtulmadığımız sürece de ekolojik krizin sona erebileceği yok. O yüzden de bu çok uluslularla, çok uluslu şirketler, kuruluşlar ve ulusal hükümetlerle ekoloji hareketlerinin bağı işte koptu. Son olarak Glasgow'da iyice koptu. Bu kutuplaşma yeni bir döneme işaret ediyor bence. Tabii onun da çok ciddi bir şeyi var. İşte bu çözüm önerileri, senin bahsettiğin çözüm önerileri çok talepler merkezinde bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Biz bu talepler konusunu, hani ne yapmalı konusunu biraz aslında yeni yeni konuşmaya başladık. Biz çok uzun yıllardır şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani krizin nedenlerini, evet kriz var diyoruz. Kriz olduğunu insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani hükümetleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi o noktaya geçtik neyse ki. Şimdi de biz kendi içimizde biraz bu ne yapmalı konusunda fikir yürütmeye çalışıyoruz. Umarım belirli bir noktaya geleceğiz.
Bence ama bunlar bu son, hemen. Bence bu son bölüm gayet kompakt ve iyi oldu. Pek çok başlığa hızla değindin. Yani o çare tarım mı sorumun hemen ardından gelen o bir dizi başlık bence ne yapmalı sorusuna da önemli yanıtlar içeriyordu. Süremizin sonuna geldik Ece Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için, katkıların için. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim Mutku.
Değerli dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'daydınız. Yeşil Bülten'i dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.